Merhaba, Ra'nın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir kitaptan bahsedeceğim. Daha doğrusu iki kitaptan bahsedeceğim. Birincisi Wilhelm Jensen'ın Gradiva, Bir Pompei Düşü kitabı. Hikayesi de diyebilirim. Uzunca bir hikaye, 80 sayfalık. İkincisi de Freud'un Gradiva'yı analiz ettiği ve yorumladığı Sanrı ve Düş Gradiva kitabı. Zaten ilgimi de bu Freud'un kitabı üzerinden çekmişti. Çünkü Freud'un ilk defa incelediği, yorumladığı, üzerine böyle bir şey yazdığı bir kitap. Tarihte de ilk, yani ilk defa bir işte psikiyatrist tarafından analiz edilen bir kitap. Bu bakımdan ilgimi çok çekmişti. Ama her ne kadar kapıyı Freud açsa da Gradiva'nın kendisini de okuduktan sonra çok sevdim. O yüzden de bugün bunun bölümünü gerçekten yapmayı çok istedim. Aslında çok uzun süredir yapmak istiyorum. Ama hani kitaplarda da olur ya, kitabı sipariş edersin ya da koşa koşa gidip alırsın. Ama sonra araya 5-10 tane başka kitap girer. Sen onu heyecanla aldığında kalırsın. Aslında kalırsın demek çok da doğru bir tanımlama olmadı. Çünkü onun bir zamanı geliyor ve o zaman okuduğun için de mutlu oluyorsun. Ben de hep öyle olmuştur. Hiçbir zaman keşke bunu işte geçen sene okusaydım falan demedim bir şey için. Hep bir zamanı varmış. Elim gitmiyorsa, sayfalar o an akmıyorsa ama yine de okumak istiyorsam araya istediği kadar kitap girsin. Onun doğru zamanı gelince keyifle okuyacağımdan emin oluyorum. Bu bölümü kaydetmekte işte tam olarak bende böyle bir yer etti. Bu Gradiva bölümünü kaydetmeyi planladığımdan beri herhalde sadece bu podcast'te 10 bölüm kaydetmişimdir. Diğer işte masal podcast'ini ve sen neler yaşadın podcast'i saymıyorum bile. Evet, yeterince uzun bir giriş yaptığıma göre girişime devam edebilirim kitapla ilgili. Şimdi şunu da eklemek isterim. Ben bu kitabı okumak istediğim zaman işte internetten sipariş verirken hem Freud'un Sanrı ve Düş Gradiva kitabını sipariş ettim. Hem de Wilhelm Jensen'ın Gradiva Hikaye kitabını sipariş ettim. Ama sonra kitaplar elime gelince bir baktım ki Freud'un inceleme yaptığı kitabın ilk kısmında zaten orijinal metin yer alıyor. Yani durdum ve dedim ki boşu boşuna bir tane daha fazladan kitap almış oldum. Ve hazır onu almışken ondan okuma yapayım dedim. Onun kapağını falan daha çok sevmiştim. Ve sonra yine fark ettim ki hiçbir şey boşuna değilmiş. Çünkü Freud'un inceleme kitabının içindeki Gradiva hikayesinin Türkçe çevirisi maalesef pek de başarılı değil. O yüzden bunu özellikle söylemek istedim ki bu bölümü dinledikten sonra hikayeyi baştan sona okumak isteyen olursa lütfen ayrı olarak basılan, benim okuduğum çeviride İş Bankası yayınlarınındı, gayet de güzeldi. İsteyen onu alıp okusun diye bunu belirtmek istedim. Şimdi hikayeye ben bir gireceğim ve bu uyarıyı artık bölümlerde yapmayacağım diyorum ama kendimi tutamıyorum, yapacağım. Tabii ki spoiler içerecek. Yani ben hikayeye ait detayları ve analizinden de bazı şeyler paylaşacağım. Ona göre dinleyin. Yok ben sıfırdan okumak istiyorum diyenler burada kaydı durdursun ve gitsin okusun, sonra gelsin tekrar dinlesin. Ama bak, kesin kararlıyım. Bundan sonra spoiler falan bu konuşmayı hiçbir bölümümde yapmayacağım. Evet, kendine inanamayanlar da bugün. Şimdi hikayemizin baş kahramanı Norbert Hanold. Kendisi bir arkeolog ve arkeolojinin içine dalmış, kendini oraya gömmüş bir arkeolog. Roma'da bir müzede gördüğü rölyeften çok etkileniyor, çarpılıyor. O kadar çok etkileniyor ki rölyefin bir kopyasını alıp çalışma odasının duvarına asıyor. Çalışma odasının duvarı çok önemli çünkü Norbert orada yaşıyor. Hayatı tamamen çalışmak. Rölyefte yürüyen genç bir kız var. Dökümlü bir elbise giymiş. Adım atarken eteğini hafifçe yukarı kaldırmış. Ayaklarında sandalet var. Bir ayağı tamamen yere basarken diğeri sadece parmak uçları yere değecek şekilde, topuğu yukarıda neredeyse böyle yere dik bir açı oluşturacak şekilde havada duruyor. Yani aslında tam bir hareket halinde fotoğrafı çekilmiş gibi. Aslında herhangi bir kızın gündelik bir hali gibi rölyef. Çok özel, çok dikkat çekecek bir şey yok. Yani önünden 100 kişiyi geçirsek belki de yani 3 tanesi falan dönüp bakacak diyeceğim. Yani çok da kötülemek istemiyorum ama çok sıradan, çok günlük bir hali var. Ama Norbert bunun ötesinde etkileniyor. Kendisi de bunu kendine açıklayamıyor. Kendisi de farkında. Çok gündelik, çok günlük, çok sıradan bir görüntü. Ama bir gerçek var ki rölyefin Norbert üzerindeki etkisi hissedilmeyecek gibi bir şey değil. Aslında orada da şunu görüyoruz. Görüntünün ötesinde bir duygusu var. İçeride bir şeye dokunuyor. Rölyefe Gradiva adını veriyor. Gradiva ilerleyen, yürüyen kadın anlamında kullanılıyor. Ve o günden sonra hep onu Gradiva olarak düşünüyor. Zihninde hep o Gradiva bir ismi var. Gradiva'nın tarzı, sakin, sessiz duruşu sanki böyle çok büyük şehre ait değilmiş gibi geliyor. Ve yüz hatlarını da daha böyle Yunanlara benzetiyor. Bunun üstünde de uzun uzun düşünüyor. Çünkü artık onun için rölyefin ötesinde o bir kişi. Ve bir İtalya gezisi sırasında eski kalıntıları incelemek için Pompei'de kalıyor. Ve Almanya'ya, yani eve döndüğünde Gradiva'nın Pompeili olduğu düşüncesi sarıyor kendisini. Hatta bu düşünce bir sarsılmaz inanca dönüşüyor. Gradiva Pompeili. Yani artık o ismini de verdikten sonra hikayesi yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Burada bir parantez açıp Pompei'den bahsetmek isterim. Pompei İtalya'da milattan sonra 79 yılında Vezüv yanardağının patlamasıyla, ama hani lafın gelişi bir patlama değil, öyle böyle bir patlama değil. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasının 100 bin katı termal enerjinin açığa çıktığı kadar şiddetli patlamanın yaşandığı bir zamandan bahsediyorum. Ve tüm şehir, her şey, evler, insanlar, hayvanlar, iş yerleri küllerle, lavlarla örtülüyor. Ve şehir bu anlamda yok oluyor demeyeceğim, saklanıyor, örtülüyor. Ve bu olaydan 1500 yıl kadar sonra çok tesadüfen İtalyan mimar Domenico Fontana bir su kanalı çalışması gibi bir şey yaparken tesadüfen keşfediyor ve bu şekilde şehir kalıntıları ortaya çıkıyor. Hatta sadece o zaman değil, yani bir seferde çıkmıyor. Yani bu sene, geçen sene bile hala Pompei'de ortaya çıkan yeni yeni şeyler bulunuyor. Üstü tamamen örtündüğü için tüm şehir, varlıklar, yiyecekler bile korunmuş durumda. Neyin ne olduğu belli. Çünkü tamamen korunmuş, üstü kaplanmış, örtünmüş. Orada bir yerde duruyor. O yüzden şehrin işte gündelik hayatı, ne yerler, ne içerler, ne iş yaparlar gibi bilgilere de bunlar sayesinde ulaşılabiliyor. Şimdi Pompei ile ilgili bu parantezimi kapatıyorum. Bu esnada bunları düşünürken rüyasında da Norbert kendisini Pompei'de Vezüv'ün patladığı günde buluyor ve Gradiva'yı görüyor orada. Onu uyarmak istiyor patlamayla ilgili ama Gradiva gayet rahat bir şekilde tapınağın girişine uzanıyor ve kül yağmuru üzerine örtüyor Gradiva'nın ve o şekilde görüntüden kayboluyor. Norbert'in sosyal hayatına, günlük hayatına bakacak olursak, kadınlarla ilgili özellikle bir kaçınması söz konusu. Daha doğrusu yok sayması. Zaten çok kendi kendine yaşayan bir tip. Ama özellikle kadınlara karşı kapalı, mesafeli. Bir kadınla tanışsa bile onu bir daha gördüğünde tanıyamıyor. Çünkü artık hani zihninde öyle bir bölge yok, kadınlara dair bir kayıt tutan bir şey yok. Bu konuda repütasyonu da pek iyi değil. İlerleyen zamanlarda bunu daha da iyi anlayacağız. Yani dışarıdan da anlaşılan, yani benimle tanıştı ama beni bir daha gördüğünde tanımadı şeklinde bilinen bir arkadaşımız. Kadınlar onun için sadece arkeolojik yapılarda yer alan şeyler, yani mermer, bronz, sanat eserleri, o kadar. Yani kadınlarla ilişki bu seviyede. Onun dışında günlük hayatında, sosyal hayatında pek bir ilişkisi yok. Ve kendisine bu anlamda pek de uymayan bir şey yapmaya başlıyor. O da artık sokağa çıktığı zaman sürekli kadınların ayaklarına bakıyor. Aradığı şey Gradiva'nın yürüyüşünü bulmak. Onun o hani bir ayağı yere basarken diğer ayağının neredeyse yere 90 derece yapacak şekilde topuğunun dik duruşunu arıyor. Bir nevi sokaklarda acaba Gradiva burada mı, karşıma çıkar mı diye arıyor. Ve Bu zaman zaman birilerinin işte flört işareti olarak almasına, zaman zaman tuhaf tuhaf bakışlara, fetişist misin, nesin falan gibi ters bakmalarına falan sebep oluyor. Ama Norbert kendini o kadar Grediva'nın yürüyüşünü aramaya vermiş durumda ki bunları bile fark etmiyor. Bir sabah pencereden dışarı bakarken böyle normal işte sabah üstünde işte gece giysileri, pijaması, sabahlığı neyse artık belki elinde kahvesi. Pencereden dışarı bakarken Grediva'yı gördüğünü sanıyor. Hatta emin oluyor ve o haliyle terlikleriyle pijamasıyla kendini sokağa atıyor deli gibi. O sırada Grediva sandığı kız gözden kayboluyor ve etraftakilerin dalga geçip gülmesiyle fark ediyor halini. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane teyze uyarıyordu. Hani sen bu kılıkta dışarıdasın falan diye. Ama Grediva onun için öyle bir şey ki, yani düğmesine basmış gibi artık otomatik bir şekilde başka bir şey düşünmeden onun peşinden gidecek kadar Norbert'ı etkiliyor. Norbert'ın yaşadığı sokakta bir evde kanarya var. Kendisi de bunu görüyor çünkü kanarya dışarıdan görünüyor kafesiyle. Ve Norbert bu kanaryanın haline üzülüyor çünkü hani bir kafesin içinde özgür değil ve kendini ona göre çok şanslı hissediyor. Çünkü kendisi özgür, istediği yere gidebilir. Ama bir yandan da kendini o kanaryaya da benzetiyor. Çünkü Norbert çok sıkı kurallarla ve ailesinin belirlediği eğitimle büyümüş, otoriter bir yapı var diyebiliriz. Ve babası üniversitede profesör ve antik çağ uzmanı. Norbert da resmen o yolun yolcusu gibi bir şey ve tamamen ailenin yönlendirmesiyle. Ama dışarıdan baktığımız zaman Norbert işte Avrupa'nın göbeğinde işte prestijli, güzel, iyi bir işte kariyeri var, işi var, işinde iyi, güzel bir yerde yaşıyor, özgür, her şeye sahip gibi görünse de bu kanaryaya baktıkça kendisinin ona ne kadar benzediğini, nasıl kafeslerle çerçevelendiğini düşünmeye başlıyor. Ve çünkü burada şöyle bir şey de var. Arkeolojiye çok dalmış durumda. Belki o konuda iyi, başarılı ama bir yerden sonra denge bozulmuş ki izole bir hayat yaşadığını görüyoruz. Ve Norbert Kanarya'dan da aldığı bu ilhamla kendisini onunla karşılaştırıp ben daha şanslıyım çünkü ben hareket edebiliyorum, bir yerlere gidebiliyorum dedikten sonra bir İtalya gezisine çıkmaya karar veriyor. Önce Roma'ya sonra da Napoli'ye geçecek gibi planlıyor ve bu gezi esnasında etrafında sürekli balayı çiftleri beliriyor. Sinir bozucu balayı çiftleri. Benim okuduğum çeviride onlara August ve Greteler diyordu. Şimdi etrafına sürekli balayı çiftleri çıkıyor, beliriyor diyorum ama algıda seçicilik de söz konusu olabilir. Çünkü Norbert onlara sinir oluyor, onlardan tiksiniyor ve yani içinden sürekli bunlarla ilgili düşünceler beliriyor. Burada hiçbir cinsiyetçilik yapmıyor. Erkeklere de kadınlara da eşit derecede sinir oluyor. Erkekler hakkında işte anlamıyorum yani nasıl bunlar böyle kadınlarla birlikte olur derken kadınlar için de aynı şeyi söylüyor. Yani her şekilde böyle romantik el ele kol kola öpüşen birbirine güzel sözler söyleyen çiftler midesini bulandırıyor diyebiliriz. Onlardan uzaklaşmak için diyor ki şimdi bunlar Roma'da, Napoli'de daha turistik, daha böyle görsel olarak güzel yerlerdeler. Herhalde bunların da Pompei'ye falan gidecek hali yoktur. Yani bir felaket olmuş, yanardağ patlamış, küllerle çevrilmiş falan filan. En iyisi diyor ben oraya gideyim de bunlardan kurtulayım. Onlardan uzaklaşmak için Pompei'ye geçiyor. Ve bu sefer de kaldığı otelde kara sinekler kendisine kabus oluyor. Onları da balayı çiftlerine benzetiyor zaten. Yani öbür tarafta balayı çiftleri, burada kara sinekler. Kitapta şöyle bir şey geçiyor bununla ilgili. Sineklerin eziyetini her zaman çok katlanılmaz bulmuştu. Ama şimdiye kadar onu böylesi bir gazaba düşürdükleri hiç olmamıştı. Yolculuktan dolayı iyice gerildiğini ve hassaslaştığını görmemek mümkün değildi. Muhtemelen kış boyunca odasına kapanıp aşırı çalışmakla başlayan bir süreçti bu. Ne olduğunu anlayamadığı bir şeylerin eksikliğini çektiği için keyifsiz olduğunu hissediyordu. Aslında burada şunu görüyoruz. Balayı çiftleri değil, sinekler değil. Ne olsa Norbert'a batacaktı. Çünkü hayatının gerçekten kendisini eksik, belki yetersiz, belki mutsuz ve huzursuz hissettiği ya da bunları fark ettiği, yavaş yavaş kıpırdanmaya başladığı bir dönemini yaşıyor. Ve böyle zamanlarda bizim o Jung'un gölge dediği, karanlık dediği tarafımız daha çok aktive oluyor, daha çok batıyor. Onlar her zaman vardı ama böyle zamanlarımızda o huzursuzluk da birleşince bunlardan daha fazla tetikleniyoruz. Ben yakın zamanda Işığı Arayanların Karanlık Yanı diye bir bölüm yapmıştım. Orada da altını çizmeye çalışmıştım. Bir şeyden hoşlanmamakla bir şeyden tetiklenmek farklı şeyler. O yüzden gölge tarafımız, karanlık tarafımız nedir diye kendimize dönüp baktığımız zaman bu farkı dikkate almamız gerekiyor. Burada da aynı şey söz konusu. Gerçekten tahammül edemiyor. Yani düşünceleri, ruhu, hissettikleri tamamen bir tiksintiye dönüşüyor. O yüzden de bunun için Norbert'in kendi dünyasında onun için çok önemli bir bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Onlardan, çiftlerden, ilişkiden, kadın erkek ilişkisinden çok tetiklendiği. Şimdi bu hissettikleri de aslında yolculuğuyla örtüşüyor. Neden? Yolculuğa da bir nevi o eksikliği giderme umuduyla çıkıyor. Yani bir şey var hayatında adını koyamadığı ve bunun için o yola çıkma ihtiyacı duyuyor. Ama şimdilik sadece bulduğu şey tiksinç balayı çiftleriyle kendisini yiyip bitiren, uyutmayan kara sinekler. Pompei'de Gradiva'yı sokakta yürürken görüyor ve gördüğüne inanamıyor. Ama Gradiva olduğundan da emin ve Norbert Gradiva'yı takip ediyor. Casa di Melagro diye bir yerde buluyor onu ve karşısında Gradiva, gerçek yani. Tabii gerçek olduğuna inanmıyor, yani düş gördüğünü düşünüyor. Gradiva ile konuşmak istiyor. Hani yüz hatlarını falan inceleyince kendisinin Yunanlı olduğunu düşündüğü için Yunanca bir şeyler söylüyor. Gradiva'dan ses yok. Sonra Latince konuşuyor. Belki yakın dil, hani Latin şeyi uygun olur diye. O zaman da cevap yok. Sonra Gradiva diyor ki eğer sizinle konuşmamı istiyorsanız bunu Almanca yapmanız gerek. Ve bunu tabii ki Almanca söylüyor Norbert'in ana dilinde. Norbert tabii şok oluyor ve aniden düşünmeden şöyle bir şey söylüyor. Biliyordum senin sesin böyleydi diyor Gradiva'ya. Gradiva da nasıl bilebilirsiniz ki benimle daha önce hiç konuşmadınız diyor. Norbert da duruyor. Ya hayır konuşmadık diyor. Yani burada rüyasından bahsediyor. Sen uyumaya yattığında hani o rüyasında Pompei'de gördü ya işte o tapınağın orada uyarmak istedi ama Gradiva ona bakmadı bile. Oraya uzandı ve üstü küllerle çevrildi, örtündü. Sen uyumaya yattığında sana seslendim sonra yanında durdum. Rica etsem diyor basamağın üzerine bir kez daha öyle uzanmanı işte rica edebilir miyim diyor rüyasındaki gibi. Tabii bunu ben rüyamda böyle oldu şöyle oldu diye anlatmıyor. Birebir ikisi yaşamış gibi anlatıyor. Gradiva ayağa kalkıp tuhaf tuhaf bakıyor ve gözden kayboluyor. Çok sağlıklı bir davranış. Burada Gradiva'yı tebrik etmek istiyorum. Düşünsene yani bir yerdesin böyle tarihi bir yerdesin. Tapınak mapınak bir şeyler var. Bir adam seninle konuşuyor ve diyor ki rica etsem şuraya şöyle bir uzanabilir. Oldu. Oldu canım. Başka? Yani listeyi versen diye. Norbert'ın şöyle bir yorumu oluyor. Diyor ki kendince, şimdi Gradiva ölü, geçmişten gelen biri onun için. Ölü olduğu için ruhlar dünyasına geri dönüyor. O yüzden işte belli saatlerde ortaya çıkıyor, belli saatlerde dönmesi gerekiyor. O yüzden gözden kayboldu diyor. Ertesi gün aynı saatte aynı yere gidiyor ve Gradiva'yı görünce ah keşke canlı ve yaşıyor olsaydı diye böyle sesli sesli cümle kuruyor. Ve Gradiva bir gün önceye göre daha farklı. Bir gün önce böyle neredeyse bir tersleme haliyle onu bırakıp gitmişti. Onun o hadsiz isteğinden sonra. Daha böyle hoşnutsuz ve reddedici bir tavırdaydı. Ama bugün Gradiva bir gün öncesine göre daha sevimli, daha meraklı, daha ne olduğunu anlamaya çalışan bir halde. Dün bir keresinde ben uykuya yatarken seslendiğini anlattın. Ben hatırlamıyorum. Bana anlatır mısın diyor Norbert. Norbert'a Gradiva. Norbert da tüm hikayeyi Gradiva'ya anlatıyor. Rölyefi anlatıyor, onunla ilgili düşündüklerini anlatıyor. Nasıl işte onu, hikayenin o zamandan bu zamana geldiği yere kadar tüm hepsini Gradiva'ya anlatıyor. Sonra Gradiva adının Zoe olduğunu söylüyor ve yine ortadan kayboluyor. Ertesi gün bu buluşma yeniden tekrarlanıyor ama Norbert hani Gradiva'nın bir hayalet olduğunu düşünüyor. Bir yandan da keşke gerçek olsa, acaba gerçek olabilir mi falan gibi düşüncelerle boğuşuyor. Ve ertesi gün bu bir araya geldikleri zaman Gradiva çantasından ekmek çıkarıyor. Hatta onu bölüp Norbert'la paylaşıyor. Ve diyor ki bana sanki seninle 2000 yıl önce de böyle yemeğimizi paylaşmışız gibi geliyor. O sırada da artık gitgide ekmek de bölüşüldü. Hani karşısında ekmek yiyen biri var, yarısını kendisine verdi, Norbert da yiyor falan derken gözlemliyor acaba gerçek olabilir mi diye. O esnada da bir kara sinek deneyi yapıyor. Uçan bir kara sineği öldürür gibi pat diye Gradiva'ya vuruyor eliyle. Ve sonuç Zoe Gradiva gerçekmiş, kanlı canlı biri. Tabii ki o esnada Gradiva dönüp bir nevi çığlık çığlığa siz aklınızı kaçırmışsınız Norbert Hanelt diyor ve hepimiz o anda şok oluyoruz. Yani Gradiva Norbert'ın adını biliyor, Almanca konuşuyor, canlı gerçek bir kadın. Tam böyle ne oluyor falan derken bir çift geliyor ve Zoe ile konuşmaya başlıyorlar. Zoe'nin de tanıdığı bir çiftmiş. Bu arada bu çift Norbert'ın uzun zaman sonra ilk defa sinir olmadığı, hatta sempatiyle yaklaştığı bir balayı çifti. Hatta onları ilk gördüğü zaman onların bir çift olduğuna ihtimal bile verme. Bunlar kardeştir falan diyor. Çünkü balayı çiftleri tiksinç olduğu için ve bunlardan tiksinmediği için. O yüzden de daha sempatiyle yaklaştı. Belki de hikayenin gidişatında artık balayı çiftlerinden tiksinmediği faza doğru ilerlediği bir zamana denk geliyor. Yani şimdi onlarla da sohbet ettiğini, tanıştığını, konuştuğunu görünce artık emin oluyor. Gradiva gerçek bir insan. Zoe adı, soyadı da Bertgang. Yani aslında Norbert'le aynı sokakta yaşayan, o da bir zooloji profesörünün kızı ve Norbert'in ilham aldığı o kanaryanın sahibi. Zoe hayat demek, Bertgang aslında Gradiva demek. Yani soyadı Gradiva ile eş anlamlı, yürüyüşüyle ışıldayan demek. Ve kanaryalı evde yaşayan ve Norbert'in bir sabah pijamalarıyla kendini sokağa atmasını sağlayan, ona vesile olan kız. Yani o kendi sokağında gördüğü kız Gradiva, Zoe Bertgang gerçek bir insan. Hem de çok uzun zaman önceden beri tanışıyorlar, çocuk yaşlarda tanışıyorlar ama sonra Norbert ondan uzaklaşıyor. Bu hikayeyi bilmiyoruz. Neden, ne oldu da kadınlardan uzaklaştı, ne yaşadı da, ne hissetti de kendini arkeolojiye verdi, kadınlarla ilişkisini kesti, tanıştıktan sonra bile başka yerde görünce gerçekten tanıyamadı, onu bilmiyoruz ama Zoe'nin biz 2000 yıl önce de bunu yemiş gibiyiz dediği şey aslında çocukluklarında yaptıkları, yaşadıkları, birlikte geçirdikleri, belki birlikte yiyip içtikleri zamanla ilgili bir gönderme. Yani pijamalarıyla peşinden koştuğu kızı Pompei sokaklarında bulmuş oluyor ve çok böyle detayına girmeyeceğim de sonra zaten birlikte oluyorlar. Klişe bir mutlu sonla bitiyor. Burada şey çok güzel bence. Zoe gerçekten ilk günden sonra belki de ölçüp tartıp Norbert'ı da belli ki böyle içten içe bir beğeniyor, seviyor. Zaten çocukluğunda da ona bir düşkünlüğü var. Kendisine şans veriyor ve neyin olup bittiğini anlamak için biraz saf bir hayaleti oynuyor. Oralarda zaten satır aralarında da bildiriyor. Norbert'ın ona verdiği bir ismini unuttum, değişik ismi olan bir çiçek vardı. Ölüler çiçeği diyor. Diyor ki halbuki işte aslında hani yaşayanlara gül verilir. Sen bana bunu veriyorsun falan. Yani alttan alta kendisini ölü olarak gördüğünü ama aslında hayattayken kendisine ölü muamelesi yaptığını, üstünü örttüğünü, altını çize çize satır aralarında Norbert'a veriyor ve Norbert'i uyandırıyor. Aslında Norbert'in oyununa, rüyasına, illüzyonuna ortak olarak Norbert'ın şifalanmasını, gerçeğe uyanmasını, fark etmesini ve o kendini kapattığı mağaradan çıkmasını sağlıyor. Ben bunu çok şifalı ve çok güzel buldum. Hani çocuklarda da bunu uygularız ya. Çocuğun karşısına geçip, hayır şekerim saçmalama, yanılıyorsun, bu söylediğin çok mantıksız, doğrusu şu şu şudur demek yerine onun oyununa dahil olup, onun dilini anlayıp, onun ne yaşadığını, ne hissettiğini, nasıl bir oyun kurguladığını gördükten sonra onun içinden onunla birlikte çıkmak her zaman daha kolay, daha iyi ve daha şifalıdır. İşte Zoe de Norbert'a bunu yapıyor bu şekilde. İlk gün her ne kadar ters dese de belki de çok bozuldu. Yani yine tanımamasına. Ama bu şekilde oluyor. Şimdi ben birazcık kendi yorumlarımı Freud'tan da aldığım bazı şeylerle birleştirerek şöyle bir neler alırım bu hikayeden? Neden bu hikayeyi çok sevdim? Neden bana bu kadar ilham verdi gözüyle bakacak olursam şöyle şeyler söyleyebilirim. Birincisi, tetiklendiğimiz, sinir olduğumuz şeyler aynı o Norbert'ın balayı çiftlerinde olduğu gibi çok kıymetli. İçsel olarak normalin üzerinde tepki verdiğimiz her şey aslında her ne kadar bizi rahatsız etse de bize bir şeyler anlatan, bize bir kapıyı açan anahtar olabilir. Yeter ki biz sakin bir şekilde mesafemizi koyup kendimize oradan bakabilelim. Az önce söylediğim gibi hoşlanmamakla tetiklenmek arasındaki farkı da iyi anlamak lazım. Bunu ayırt edebilmek lazım. Ben bundan neden bu kadar etkilendim? Neden bu kadar tiksindim? Norbert'in hikayesinde sadece balayı çiftleri kadın erkek ilişkisi değil, kara sinekler de bence önemliydi. Yani normal şartlarda ben buna bu kadar takar mıydım? Bu kadar etkilenir miydim? Tamam, kimse kara sineklerden hoşlanmaz ama yani dünya başıma yıkılmış kadar tepki veriyorum, sinir oluyorum. Bu normal mi? Bendeki acaba nereye dokunuyor? Neden ben bu kadar huzursuzum? Neyin eksikliğini hissediyorum gibi sorular sorulabilir. Rüyalarımız çok önemli. Ben hikayeyi anlatırken çok derin gitmedim. Freud bunu çok iyi yapıyor kitapta. Merak edenler oradan gidip bakabilir. Çok güzel dokunmalar var, çok güzel semboller var, çok güzel analizler var. Ben bununla ilgili zaten bir bölüm yapmıştım. Rüyalarımız kendimize açtığımız kendi hazinemiz, yani kendi varlığımız, kendi kaynaklarımız. Hiç kimsenin bize veremeyeceği şeyi rüyamızı iyi kullanabilirsek, üzerinde iyi çalışırsak kendimize büyük bir hediye olarak verebileceğimizi düşünüyorum. Rüyamızı anlamak, yorumlamak, aynen burada Pompei hikayesinde olduğu gibi aslında Norbert'ın sürekli tekrar eden şeyi Pompei'nin hikayesi gibi üstü örtülmüş, saklanmış aslında Gradiva'yı yani Zoe'yi de Pompei'de görmesinin, oraya ait hissetmesinin sebebi de kendi dünyasındaki Pompei'ye onu gömmesi. Hepimizin kendi Pompei'leri vardır. Onun kullanılmasını çok çok güzel buldum. Çünkü Pompei hikayesini anlatırken söylediğim gibi hiçbir şey yok olmuyor. Üzeri örtülüyor. Olduğu gibi herkes olduğu anında maalesef o kadar kötü bir felaket ki kimsenin kaçmaya zamanı olmamış. Yani kaçarken ayağını attığı haliyle, yattığı haliyle hayvanlar, çocuklar, insanlar, eşyalar, elmalar, meyveler, her şey o an zaman durdurulmuş gibi. Üstü o şekilde örtülmüş. İşte burada da rüyalar vasıtasıyla da Gradiva ile yani Zoe Bertgang'la ilişkisi hakkında bunu görebiliyoruz. O da geçmişinde kendi dünyasındaki, kendi iç dünyasındaki Pompei'ye gömdüklerinden. İçine çekilip sığındığımız şeyler, yerler bizim için çok anlamlı. Burada Norbert arkeolojiye sığınıyor, kariyerine, işine sığınıyor. Ve bu sığınmanın ötesinde bir kendi kapanmasına yol açıyor. Tutkuyla bağlı olduğumuz, çok severek yaptığımız işlerde zaman geçirmek, bazen zamanı aşmak, fazla kalmak falan okeydir. Belki güzeldir, önemlidir ama bunun belli bir sınırı aştıktan sonra artık başka bir şey olduğunu da fark etmemiz gerekiyor. Hani ben bir bölüm yapmıştım Yin Yang dengesiyle ilgili. Bu da buna benziyor. Evet, kitap okumayı çok sevebilirim, film izlemeyi çok sevebilirim, müziği çok sevebilirim, dışarıda partilemeyi çok sevebilirim. Ama bu eşittir benim hayatım olduğu zaman, bu bahsettiklerimden herhangi birisi ya da aklıma şu an gelmeyen herhangi bir şey eşittir benim hayatım olduğu zaman orada çok sağlıksız bir noktada durduğumu fark etmem gerekiyor. İşte Norbert'ta da bu arkeoloji olmuş. Saklandığı, içine çekildiği, kapandığı, kendisini gerçek dünyadan, insanlardan, ilişkilerden, hayatın diğer gerçeklerinden uzak tutan bir mağara gibi. O yüzden oradan çıkabilmesi, bir rölyefin üzerinde gördüğü şeyin kendisinde bir duygu yaratması ve onun peşinden gitmesi çok kıymetli. Ben burada şeyi de çok seviyorum. İçinden yükselen şeyi dinlemesi, böyle mantığını çalıştırıp, aa şu an çok yanlış bir şey yapıyorum, çok saçma bir şey yapıyorum, neden ben buraya gidiyorum, neden kendimi sokağa atıyorum falan demeden, gerçekten içeriden artık ne kadar yüksek geldiyse ona ayak uydurarak, onu yargılamadan, onun üstüne çok düşünmeden hızlıca hareket etmesi önemli. Ve yine bu hikayeden çıkaracağım harika bir ders, kaçtığın şey seni bulur. O yüzden kaçma. Baskılanan şey geri döneceği zaman bizzat baskılayıcı güçten doğar diye bir şey geçiyor kitaptan. Burada da aslında bunu görüyoruz. Yani kaçtı, geziye çıktı, bir böyle belki İtalya'ya gideyim, kafamı dağıtayım falan filan diyerek kaçtı, kaçtı, kaçtı. Sonra işte yine Pompei'de Gradiva'yı buldu. Aslında kaçtığı şey ilişkiydi, kadınlardı, bir şeydi. Arkeolojiye sığındı. Ne oldu? Günün birinde bir müzede bir rölyef gördü ve oraya böyle çarpıldı kaldı. Yani sen her ne kadar ben arkeolojideyim, oradayım, kapattım mağaramdayım desen de orada da bir rölyef aracılığıyla kaçtığın şeye bir yerden bağlanıyorsun. Ve bir şey daha var. Gördüğünden fazlası olabilir. Bu ihtimali unutma diye not almışım. Şimdi kendisi Pompei'ye gittiği zaman iki tane otel var Pompei'de. Bir tanesini tercih ediyor. Diğerine de gidip geliyor yemeğe, içmeye falan filan. Sonra Gradiva ile karşılaşıp onun gerçek biri olduğunu anlayıp onunla sohbet etmeye başlayınca bir fark ediyor ki orada aslında Sole Otel diye üçüncü bir otel daha varmış. Zoe de babasıyla orada kalıyormuş. Yani aslında birazcık daha perspektifini genişletse, orada başka kalınacak yerler olduğu bilgisi de kendisinde olsa ya da ihtimali, belki Gradiva'nın hayalet olmadığı bir insan olduğu ve sadece bu iki otelde görmedi diye o zaman hayalettir gibi bir cümle kurmayacağı olabilir yani. Hani böyle de bir şeyi notu almışım. Hani birazcık daha büyük resimden, mesafeden bak, ya da o bilgi sende olmasa bile başka ihtimaller de olabilir. Yani koskoca, ya da tamam çok büyük bir yer değil ama belki sadece iki otel yoktur. Belki bu aklımdan geçerken bu ihtimal olabilir diye birine sorabilirim. Bir otel çalışanına sorabilirim. Sadece iki otel mi var burada diye. Üçüncüsü var derse de belki oraya gitseydi, baksaydı kim kalıyor, kim var, kim yok diye. Belki orada Gradiva'yı zaten bulacaktı bu kadar şeye, kafa karışıklığına gerek olmadan. Ama iyi ki de böyle olmuş. Kitapta Freud'un analizinde şöyle bir şey geçiyor, diyor ki bir psikiyatrist Norbert'ın yanılsamasını paranoya olarak yorumlayacak ve onu fetişist olarak etiketleyecekti ve konu orada bitecekti gibi bir şey söylüyor. Benim bunun altına yazdığım bir not var. İyi ki terapiye değil de Pompei'ye gitmiş. Çünkü gerçekten de öyle. Eğer hikaye bu şekilde ilerlemese, gerçekten sol beyniyle düşünüp, yargılayıp, bende bir sıkıntı var, ben bunu gerçek zannediyorum, rüyalarıma giriyor falan filan deyip, dümdüz böyle bir doktora gitseydi, reçetesini, ilacını alıp evine dönüp, ben paranoyakmışım, şuymuşum, fetişistmişim, işte belki başka tespitler olacaktı. Ama onun yerine iç sesini dinleyip yolculuğa çıkması, kendi doğal şifasını, şifalanmasını da buluyor. Sadece kendi şifalanmıyor, aslında kendisini içten içe çocukluktan beri çok seven Zoe'nin de onunla buluşmasını sağlıyor. Bu bakımdan yanlış anlaşılmasın, doktorlara ya da terapistlere karşı olmak değil, ama bazen hayatın içinde alacağımız yol zaten doğal şifasını taşıyor. O yüzden ona da şans vermek, değer vermek kıymetli. Benim için hatta daha önemli diyebilirim. Çünkü bir deneyimin içinden geçerek şifalanmanın karşılığını hiçbir klinikte bulabileceğimize inanmıyorum. Hani bu yeme bozukluğu tedavilerinde de mutfak şeyi verirler, ödevi verirler. İşte mutfakla haşır neşir olmak, yiyeceklerle onların yapım aşamalarıyla, kokularıyla, aromalarıyla yeniden buluşmak, yan yana gelmek, dokunmak, onlarla yeni bir hikayeye başlamak gibi bir şey. Onun da mesela oturup böyle analizlerden, uzun uzun konuşmalardan çok çok daha etkili olacağına inanan biriyim. Sezgilerine kulak vermek dedim az önce de. Hani o içeriden yükselen şeyi dinlemek, bunu hatırlatıyor bu hikaye sıklıkla. Ve son olarak imkansız görünen şeyler gerçek olabilir, bir ihtimal vardır. Buna şans vermek, kafanda sana çok uzak görünen, çok ters görünen, hiç bu benlik değil, benden geçti artık. Artık benim başıma böyle şeyler gelmez. Artık şu yaştayım, şuradayım, buradayım, bunlar şöyle böyle gibi kafanda etiketlerin varsa, yargıların varsa, hatta bunu yaşayarak, görerek kanıtladıysan kendine, yine de sorun değil. Her zaman hayatta ihtimaller var, ihtimaller denizinde yüzüyoruz. Kendini bir mağaraya kapatmış, çok izole, herkesten uzak, kimsenin seni anlamadığını düşündüğün bir dünyanda, kendi dünyanda yaşadığını düşünsen bile hala o ihtimaller denizinde yüzüyorsun. Belki yüzmeyi bıraktın, böyle birazcık asılı kaldın, sırt üstü durdun, boş boş bakıyorsun. Bir yere gitmiyorsun ya da gitmediğini zannediyorsun ama o denizin içindeki milyonlarca hareket, kıpırtı devam ediyor. Ben bunu sadece bir not, bir bilgi olarak buraya bırakmak istedim son olarak diyerek bu Gradiva bölümünü nihayet sonunda burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.